Ayrım 46.
O gün de ölü hayvanların içini samanla dolduran birinin evine düşmüştü. Dört yandan pırıl pırıl meraklı gözler kendisini süzüyordu. Fırlamaya hazır bir vaşak gözlerini kısmıştı. İrice, babayani bir ayı yavrusu şaşkındı. Baykuşlar düşünüyor, Bayan Duffy'nin gözdesi minik köpek hayvanı doldurtmuş, olaylar yüzünden gelip alamamıştı. Luke'u bekliyordu. Nasılsa birini beklemesi gerekli değil miydi? Mado eve girdiğinde rahatsız oldu. Luke gülümsedi. Hiç korkma Frans. Isırmazlar. Gestapo'dan birini doldursalar, bak o zaman korkmakta haklı olabilirsin. Ötekiler gibi Luke da şimdi Mado'ya Frans diyordu. Hem Mado bile Luke'un eskiden mühendis Lejeune olduğunu unutmuştu. Onun grubunda çalışmaya başlayalı bir yılı buluyordu. Burton'in öldürülüşü, uzun süreli çalışmaların çeşitli olaylarından biriydi. Savaş üretimini baltalıyorlardı. Burton'in ihbarıyla kurşuna dizilen 16 kişi içinde Luke'la çalışan 5 mukavemetçi vardı. Birkaç hafta bütün çalışmaları durdurmak zorunda kaldılar. Şimdi mola sona ermişti. Jules ve Nico yiğit çocuklardı. Asıl önemlisi de Burton'in artık hayatta olmayışıydı. Gazeteleri göz gezdirdin mi? Bildirilerimizi okumuşlar. Kıskançlık hikayeleri bitti artık. Tepki büyük. Bizim büyük bir güç olduğumuzu anlıyorlar. Gitmen gerekiyor Frans. Lokantanın sahibi seni görmüş. Herkesi seferber edecekler. Yarın Jack seni götürür. Nereye? Öbür kesime. Belki Josette'le Polly de görürsün. Mado birden büyük bir üzüntü duydu. Paris'ten ayrılması gerekiyordu artık. Bütün hayatı bu kente bağlıydı. Çocukluğu, Sergey, yalnızlığı, mukavemetçilerle yaptığı işbirliği, ama şimdi kendini tutabiliyordu. Luke hiçbir şey fark etmedi. Orada durum nasıl? Orada sözüyle ne demek istediğini Luke anlamıştı. İyi davranıyorlar. Şaşırtıcı değil mi? Düşünebiliyor musun? Alman ordusunun kreması, İtalyanlar, Romenler, en azından 250 bin kişi. Avrupa'nın bütün fabrikaları ve minnacık bir toprak parçası üzerinde Ruslar. Uçsuz bucaksız. Rusya değil ve minnacık toprak parçası hiç unutulmayacak. 2 aydır dayanıyorlar. Almanlar dün radyoda bir bildiri yayınladılar. Dehşet verici bir ölüm dansı. Kendileri istedi. Bugün sokakta 2 Fransız'a rastladım. İşçi değil, memur ya da mülklerinin kirasıyla geçinenlerden. Selamlaştılar. Biri hemen Stalingrad hala dayanıyor dedi. Böyleleri de anladıysa bütün dünyanın gözü oraya çevrili. Anna Almanların tanınmaz hale geldiklerini söylüyor. Yakında büyük değişiklikler olacak, hissediliyor. Bir yıldan beri gerçek bir dostluk Mado ile Lejeune'ı birbirine bağlamıştı. Lejeune'ın kuru ve bağnaz, hayatta kırmızı ve kara renklerle evet ya da hayır sözcüklerinden başka şey bilmeyen bir adam sananlar için böyle bir dostluk akıl alır gibi değildi. Oysa Lejeune bütün sözcükleri, bütün ayrıntıları bilirdi. Ama öyle bir çağda yaşıyordu ki insanı ancak tek şey yaşatabiliyordu. Savaş. Ve savaş gerçek savaştan çok önce başlamıştı. İnsan büyüdükçe sarsılmaz bir iç disipline boyun eğme gerekliliği kendini daha çok duyuruyordu. Frans'ı Corbel'in sıcak limonluklarında büyümüş, huysuz bir kızken tanıdığından çok daha iyi anlıyordu. Bütün arkadaşları değer veriyorlardı genç kadına. Yiğit, zeki ve gözü pek bir dost diyorlardı onun için. Luke onlardan daha da fazla şey biliyordu. Epey güçlüklerden sonra varmıştı buraya. Hayat onu birden ayakları altında çiğnemişti. Her türlü kişisel hayattan ve gecikmiş bir mutluluk umudundan uzaklaşan Mado, yalnız ağırbaşlılığını, onurunu elden bırakmamıştı. Burton'in ihbarı ve 16 kişinin kurşuna dizilmesinden sonra Alman uşağına verilecek ceza sorunu ortaya atılmıştı. Bütün arkadaşları Bertie'yi bu adla anıyorlardı. Luke şunları ekledi. Yalnız bir uşak değil, bir kışkırtıcı olduğundan onu da öldürmemiz gerekiyor. Frans, Bertie'yi öldürme önerisiyle ortaya çıktı. Luke onunla yalnız kaldığında vazgeçirmeye çalıştı. Hayır, bu senin işin değil. Saldırılarda yararlandığımız çocuklar var. İşi onlar üzerlerine alabilirler. Belki Frans'ın kaçamayıp yakalanmasından korkuyordu. Ya da başka bir görüş ona bu görevi vermesini engelliyordu. Ne de olsa Mado, Bertie'nin karısıydı. Ama genç kadın diretti. Başka arkadaşları tehlikeye atmak neden? Bu işi benim yapmam çok daha kolay. Yapmak da istiyorum. Ivon adlı bir sekreteri vardı. Kıvırcık saçlı, saf bir çocuk. Ona moda dergileri verirdim. Jean Gabin ya da başka bir ünlü sinema artistiyle tanışmak için can atardı. O zavallıyı da ele verdi. Emin ol Luke, bu işin altından yüzümün akıyla çıkacağım. Benim hakkım bu. Az sonra ayrılacaklardı. Luke geceyi burada geçirecek, Franz Baher'in evine gidecek, ertesi sabah Jacques gelip onu alacaktı. Sonra da güneyin yolunu tutacaktı. İkisi de üzgündü. İki insanı böyle yüklü bir yıldan başka ne bağlayabilir birbirine? Savaştan sonra her şeyin başka türlü olacağına inanıyor musun? Diye sordu Franz. Geleceği öğrenmek, başkalarının mutlu olup olmayacaklarını anlamak istiyordu. Millet kurşuna dizildi. Robert sevgilisini hayatı boyunca unutamayacak. Ya gençler, genç olanlar. Luke'un oğlu Paul. Hayır, Paul mukavemetçilere katıldı bile. Luke'un kızı Mimi 9 yaşında. Lujan uzun süre sustu, sigara içti, durdu. Baykuşların, vaşağın gözleri parlıyor, sadık köpek içeri girebilecek bir saldırganın üzerine atlamaya hazır bekliyordu. Salı günü biriyle konuştum. AS'den, bir mühendis. Savaş nişanı almış. Ellerinde yanında silah var. Makinalı tüfek istedim. Müttefikler durmadan onlara silah satıyor. Ne cevap verdi biliyor musun? Çıkarma gününe kadar silahları saklamaları gerekiyormuş. İnsan çıldırabilir. Yine de belki 20 tane verirler diyorum. Gelecekten söz ettiğinde onu hatırladım. Dostça konuştuk. Yarın yakalanabilir. Ağzını açmayacak. İhanet etmeyecek. Kaya gibi sağlam. Hemen görülüyor. Ama 3 yıl önce beni içeri tıktıklarında belki kızdı da şu komünistleri neden öldürmüyorlar dedi. 3 yıl sonra ne olacak kim bilir. Şimdi Fransa'yı yeni baştan inşa etmek gerektiğini söylüyorlar. Her şey çürümüş. Mukavemetçiler yiğit kişilermiş. Stalingrad savunmasına hepsi hayran. O mühendis bana şöyle dedi. Stalingrad'da bizim için de savaşılıyor. Ama bir sınıf? Hayır asla. Hiç durmadan Fransa diyordu. Evi var ama ailesi yok, ulusu yok. Bak Luke, kısa süre önce Blancourt'ta bir ev gördüm. Bombalanmış, kiracıların evi boşaltmasını istiyorlardı. Hepsi reddetti. Aslında ev diye bir şey yok. Bir tek cephesi kalmıştı. Her yandan su giriyor, soğuk. Kadının biri bana, ne de olsa burası bizim, alışkın olduğumuz yer dedi. Ara sıra geleceği düşünüyor ve korkuyorum. Bugün fırtına var, çatılar uçmuş, pencere camları kırılmış, insanlar neredeyse sokağa düşmüş. Savaştan sonra yeniden yaparız diyorlar. Belki de bir şey yapamayacaklar, iyi kötü yapmayacaklar. Bir kontraplak parçası bulup çatlakları tıkayacaklar. Yoksul olacak, karanlık olacak ama alışkanlık olacak yine de. İnsan birden değişir mi sanıyorsun? Bir devrim olacak. Şimdi değilse bile daha sonra. Ama devrimden sonra da her şey değişmeyecek. Özellikle insanlar. 24 saatte her şeyin çözümleneceğine inananlar ütopyacılardı. Ama onların gözünde başlangıç son kadar uzaktı. Yükselişin en güç anı nedir bilir misin? Aşağıdan yukarı tırmanmaya başlanıldığı sıra tepeye bakıldığı an değil. Tam ortaya varıldığında, her dönemecin ne olduğu öğrenildiğinde yaşanır en güç an. Koşarak aşağı inilebilir ama çıkmak için yürümek, yürümek gereklidir. Bu yol korkunçtur. Taşlarla, çamurlarla, kanla kaplıdır. Ama yine de bir yoldur işte. Kendimi düşündüğüm yok. Aklım fikrim çocuklarda. Senin küçük Mimin görecek mi bunu? Franz, bize geldiğin günü hatırlıyorum. Mimi ile saklambaç oynamıştın. Mimi artık yaşamıyor. Mimi öldü. Nisan'da öldü. Josette'in haberi yok. Ona bir şey söyleme. Josette gizlenmek zorunda kaldığında Mimi'yi arkadaşlarının yanına bıraktı. Sonradan o arkadaşını tutukladılar. Mimi sokağa düştü. Sonra bir orman koruyucusu onu yanına aldı. Ama çok geç olmuştu. Fizyolojik çöküntüden öldü Mimi. Josette Mimi'nin İsviçre'de olduğunu söyledim. Daha savaşın başında düşünmüştük onu Lozan'a yollamayı. Josette'in Lozan'da bir teyzesi var. Gerçeği karıma söyleyemiyorum. O kadar sarsıldı ki Mimi onun her şeyi, her mektubunda bana Mimi'yi soruyor. Benim de aklım fikrim Mimi'de. Dün yeni bir haber aldığımı, Mimi'nin epey büyüdüğünü bildirdim ona. Yerinden kalktı, Mado'nun yanına geldi. Yeşil, sarı, turuncu gözler arasında başkalarını da gördü Mado. insan gözlerini. Frans, gitmenin sırasıdır. Vahir'in evine varman epeyce sürer. Mado Lejan'ın boynuna sarıldı, sonra çıktı gitti. Göz gözü görmüyordu. Kışın ilk sisi inmişti. Belki böylesi daha da iyiydi. Ne Almanlar vardı ortada, ne de gün be gün yolunu izleyen o iğrenç, her zamanki hayat. Ara sıra Mado'ya gemi okyanusta parçalanmış, insanlar tahta parçalarına tutunmuş yüzüyormuş gibi geliyordu. Okyanusun ortasındaydılar sanki. Hayır, hayır, dostlar vardı. Bildiri çoğaltıyor, trenleri uçuruyor, işkenceye meydan okuyup susuyorlardı. Stalingrad vardı. İnsanlar hep aynı deneyden geçiyorlardı. Birbirine bunca yakın olamamışlardı hiç. Ama bu ortak eserin içinde herkes yapayalnızdı. Yoğun bir sisle çevriliydi. Luke'un hiç durmadan Mimi'yi düşündüğü kimin aklına gelirdi? Artık Paris günleri sona ermişti. Başka insanlar tanıyacaktı. Her şeyi önceden anlamak gereksiz. Bugün herkes asker gibi yaşıyor. Şu an sokağın köşesinde Sergei'ye rastlasam hiç kuşkusuz birbirimizi anlardık. Ne duygulardan söz ederdik ne de tartışırdık. Ona sorardım. Sizin oralarda işler nasıl? Evvelki gün Jacques, Stalingrad'da da ev ev savaşıldığını anlattı. Belki kontraplak değil de cam takarlar pencerelere. Belki yepyeni bir ev yaparlar. Ama Mimi göremeyecek bunları. Vaher çatlak sesiyle, bu havada insan hemen üşütür demişti. Mümkün olduğu kadar çıkmamaya bakıyorum. Romatizman var da. O gece yığınla insan tutuklandı. Jacques tavan arası penceresinden kaçmayı başardı. Nick, Savoş, Robert ele geçtiler. Bütün gece Lejan kuşkuyla yattığında döndü durdu. Garip düşler görüyordu. Mimi topunu atıyor. Lejan arıyor ve bir türlü bulamıyordu topu. Ya da kan kırmızısı gözlü yırtıcı hayvanlar koşup geliyor, potinlerini kokluyor, başlarını kaldırıp kükrüyor, kükrüyorlardı. Önceki gün Anna Brest'ten gelen bir subayla beraberdi. Adam 218. Piyade Alayı'nın birden Rusya'ya gönderildiğini söyledi. Stalingrad'ı almak zorunda kalacağını öğrenen Temen Schilling beynine bir kurşun sıkmıştı. Binbaşı bütün askerleri topladı ve Temen Schilling'in geçmesi olanaksız bir hastalığa tutulduğu için kendini vurduğunu anlattı. Ama gerçek nedenini herkes biliyordu. Yola çıkmak üzere arabalara dolan askerler geçmesi olanaksız hastalığımızı tedaviye götürüyorlar diyorlardı. Anna düşündü. Jacques'a haber vermeli. Belki her şeyden önce Fransa gazetesinde yazar. Sizin gibi Alman kadın görmedim diyordu subay. Tam bir Parislisiniz. Kibar ve şık. Gece Anna Jilen'in evine dönerken sarhoş bir Fransız bağırdı. Boz fare, nereye koşuyorsun böyle? Sabah onda Jacques'ı görmeye gitmesi gerekiyordu. Eve yaklaşırken kuşkulanacak bir şey sezmedi. Ağır ağır 7. kata çıktı. Kapıya varınca kulak kabarttı. Jacques biriyle konuşuyordu sanki. Anlaştıkları gibi 4 kere kapıyı vurdu. Polisler kollarına yapıştığında düşündü. Fare kapana girdi. Gülümsediğini gören bir polis, "Bekle," dedi. "Az sonra ağlarsın." Anna bu anı uzun süredir beklediği için kendini hiç kaybetmedi. Gestapo'nun adamlarını çileden çıkardı. Sorgunun başında Anna'nın mükemmel Almancasına şaşan Schiller, "Yalan söylüyorsun," demişti. "Alsaslı değilsin. Almansın sen." "Evet, eskiden Almandım," diye cevap verdi Anna. "Ölümümden sonra sizler ortadan kalktığınızda yine Alman olacağım. Şimdilik Fransızım, Rusum, İspanyolum. Ne isterseniz oyum ama Alman değilim." "Akıl alır gibi değil," diyordu Schiller sonradan albaya. "Böyle bir orospuyu hayatımda görmedim. Melek gibi bir yüz, çantasında aşk mektupları, üstelik de benim kadar iyi Almanca konuşuyor. Rastgele biri değil, mutlaka birinci sınıf bir casus." Geceleri sorguya çekiliyor, gözleri görmez oluyor, buz gibi sulara batırıp çıkarılıyor, memelerinin ucu yakılıyordu. Sabrı taşan Schiller haykırıyordu. "Kafanı kesmemizi mi istiyorsun?" "Evet," diye cevap veriyordu Anna. Adını söylemedi. Belki babası hala yaşıyordu. Kendisiyle birlikte Savoş, İspanyol Jose Gomez, Parisli işçi Nick ve Mado'yu mukavemetçiler arasına sokan öğrenci Robert da tutuklanmıştı. Schiller hepsini yüzleştiriyordu. Kimse ağzını açmadı. İşkence edildiğinde Anna bölük pörçük İspanya'da nasıl savaştığını söylüyor, ya da Nazilere duyduğu nefrete haykırıyordu. Sonunda rahat bıraktılar Anna'yı. Albay, bu Alman kadınını Almanya'ya mı göndermek gerektiğini, işinin burada bitirilmesinin bir sakıncası olup olmadığını Berlin'e sordu. Anna kendine geldiğinde olup bitenler üzerine düşünceleriyle, kendisini izlemişler miydi ya da ihbar mı etmişlerdi, Jack kaçabilmiş miydi, çocukluk anıları birbirine karıştı. Sanki bir dürbünün içinden yıllar ve tanıdık yüzler geçiyordu. Belki durmadan aynı şeyi düşündüğü için, kim olduğumu söylememeliyim, yoksa babama ölesiye işkence ederler, geçmiş yıllar canlanıyordu. Başında Yemenisi, kolunda bir sepet dolusu kırmızı frenk üzümüyle annesi gözünün önüne geldi. Babası kürsünün başında büyük bir ciddilikle burnunu siliyor, ipek mendilinden tütün dökülüyordu. Düşünceleri yakınlarından arkadaşlarına yöneliyordu. Jack o kadar üstelemişti. Tanıklarla ilgili bir şey öğrenemedim. Ya Jack'ı yakaladılarsa? Her şey ona bağlı. Yazdan beri müthiş zayıfladı. Ülseri var. Bu yaşa iş içinde yiyeceğini seçmesi olanaksız. Savoş'un gerçek adını öğrendiler. İspanya'ya bildirebilirler. Ailesi orada. Bana bir fotoğraf göstermişti. Ne de güzel bir çocuk. Yine doğduğu kent gözlerinin önüne geldi. Meydanda eski çeşme, bir cüce gümüş rengi su saçıyor. İki de ıhlamur ağacı var. Yazın kiraz, erik, frenk üzümü satılan kulübe. Kırtasiyeci. Anna saatlerce vitrinin önünde durup renkli kartpostalları, deri dosyaları, oymalı kalemlikleri seyredebilirdi. Kent yemyeşil tepelerle çevriliydi. Bunlardan birinin üzerinde şekerci dükkanıyla dürbün vardı. Dürbünle bakıldığında Ren Nehri, bağlar, eski bir şato yıkıntısı görülürdü. Henry ile birlikte çıkmıştı tepeye. Henry çok miyoptu. Kendinden emin bir görünüşü vardı ama gözlüğünü çıkardığında yüzüne çocuksu bir hava gelirdi. Uzun uzun nehri seyretmişti. Anna savaşın başladığı yıl doğmuştu. Olup bitenleri ders kitaplarından ve annesiyle babasının anlattıklarından öğrenmişti. Babası sık sık "O zaman savaşı kaybetmiştik" derdi. Yeniden savaşmak gerekecek. Kuşkuyla sormuştu Henry. "Gerçekten siz de savaşacak mısınız?" Henry cevap vermemişti. "Evet ama Fransızlarla değil, Nazilerle." Pek anlamamış, başıyla onu doğrulamıştı Anna. Her şeyden çok Henry'in kendisini sersem bir kız sanmasından korkuyordu. 18 yaşındaydı o zaman. Henry gözlüğünü çıkarmıştı ve birden sormuştu. "Heine'yi sever misiniz? Hiç eskimeyen bir hikaye üzerine yazdığı dizeleri bilir misiniz?" Kısa süre sonra gitmeyi düşünüyordum. Ama buradan ayrılamıyor ve her gün size rastlayıp rastlamayacağımı soruyordum kendi kendime. 2 ay sonra evlenmişlerdi. 1 yıl birlikte yaşadılar. Derken Naziler geldi. Meydanda cücenin su fışkırttığı çeşmenin çevresinde gençler şarkı söylediler. Bütün gece bağırışıp durdular. Aralarında Anna'nın birlikte oynadığı çocukluk arkadaşları da vardı. Onları görmedi. O sıra Hamburg'da oturuyordu. Henry, gizlenmemiz gerekebilir demişti. O çağda kocasının sözünü ettiği pek çok şey Anna'ya yabancıydı. Anlaşılmaz geliyordu. Ama bir tek şeyi anlamıştı. Mutluluklarının sona erdiğini. Babası papazdı ama Anna'ya, Tanrı'ya inanmazmış gibi geliyordu. Bu düşüncesini bir gün babasına söyledi de babası şu cevabı verdi. İncil, hayatımızı uydurmamız gereken bir eserdir. Babasının gözünde Tanrı eşsiz bir kanun koruyucuydu. Uzun süre önce ölmüştü ama insanlara da bir takım aklı başında yasalar bırakmıştı. Komünistlerin Almanya'ya karşı olduğuna inandığı halde Anna'nın annesinin Henry'i gizlemesini sırf bu nedenle kabul etti. Yahudileri küçümser, yarı inanmış kişiler sayardı. 1935. Henry'in nelere katlandığını ancak şimdi anlayabiliyorum. O sıra anladığımı sanırdım ama insanın kendinde duyması gerekirmiş. Tıpkı eskiden seviştiğimiz zamanlardaki gibi işte yine birleştik. Anna sık sık kendine kızardı. Ne kadar da duyguluyum. Gerçek bir Alman kadını. Duygululuğunun savaşmaktan kendisini alıkoymasından korkardı. Şimdi Anna kendinden emindi ve ağlamaya başladığı an ne Henry'i, ne çocukluğunu, ne yakınlaşan ölümünü düşünüyordu. Son yıllarda içine gizlemek zorunda kaldığı o büyük duygululuğu bırakıyordu sadece kendisini. Birden İspanya'yı hatırladı. Kızıl ve pembe, yeşillikten yoksun dağlar, kurak yaz, sapsarı bir ırmak Ebro. Savaşın sonundan az önceydi. Yarı ölü İspanya son olarak doğrulmaya, kuşatmadan kurtulmaya çalışıyordu. Faşistler geçidi, gece gündüz ateş yağmuruna tutuyorlardı. İnsanlar kurtuluş umudunun kalmadığını biliyor, yine de dayanıyorlardı. Anna gelip gönüllü yazılan köylüyü hatırladı. 2 yıl evinden çıkmayıp neden şimdi savaşın kaybedildiği sıra gelip askere yazıldığını kimse anlamıyordu. Köylü açıkladı. Benim köyümde her şeye papaz karar verir. Bizden kimse savaşa katılmadı. Ama şimdi herkes faşistlerin duruma egemen olduklarını söylüyor. Öyleyse benim köyümde de erkeklerin yaşadığını öğrensinler. Orada şehit düşmüştü Ebro kıyısında. Anna İspanya'dayken babası hayatta olduğunu ve kızını eskisi gibi sevdiğini bildirmişti. Bir daha babasından haber alamamıştı. Belki ölmüş, belki de Nazilere katılmıştı. Almanya'da herkes aklını kaçırmıştı şu sıra. Yargıcın karşısına çıkacak 4 kişiydiler. José Gómez, Savoş, Yves Monnier, Robert, Jean Valin, Nick ve aslen Alsace bölgesinin Colmar kentinden Marie Nilhaus olduğunu söyleyen kadın. Yargıçlar salona girmeden önce Nick arkadaşlarıyla konuşacak zamanı buldu. Jack kurtuldu. Dışarıdan gelen haberler iyi. Stalingrad dayanıyor. Çabucak işi varmış gibi fısıldayarak verdiği haberler Anna'yı rahatlattı. İşte yine bir aradaydılar. Eskiden konuştukları azdı. Konuşacak zamanları yoktu ki. Savoş'la ara sıra duygulanırdı. Gerçekten bir daha oraya gidemeyecek miyim derdi Savoş. Anna cevap verirdi. Gideceksiniz eminim. Ben de gideceğim. Porto del Sol'a çıkarız. Hava sıcaktır ortalıkta, iyice kalabalık. Nasıl eğleniriz hem? Bir gün Robert, kendimi düşündüğüm yok demişti. Bir Lucy'm vardı, yakaladılar. Nick 19 yaşında olduğunu itiraf etmişti. Palavra sıkmaya bayılır. Polislerin nasıl cin ifrit ettiğini, oltayla nasıl balık avladığını anlatırdı. Nah böyle bir sazan. Birbirlerini pek az tanırlardı. Hepsini birleştiren kişisel üzüntü ve sevinçlerden çok daha büyük bir şeydi. İşte yine beraberdiler. Hiçbir şeye boyun eğmediklerini biliyorlardı. Kayıtsızca dinlediler kararı. Başlarına geleceği önceden biliyorlardı. Nick Savoja fısıldadı. Kendilerine hava veriyorlar. Ah şu herifleri 1 yıl sonra görebilsem. Götürürlerken Robert bir an Anna'nın yanı sıra yürüdü. Zincirli ellerini kaldıran Anna. Elveda Robert dedi. Seni öpemiyorum. Dinle Anna. Bir Fransız olarak sana şunu söylemek istiyorum. Bizimle beraber olman ne kadar iyi. Stalingrad'da çarpışanların, Savoş'un da öyle. Elveda Anna. Bu sözleri karanlık hücresinde duydu. Daha sonra götürmeye geldiklerinde yine duydu. Bu sözler son anlarını aydınlattı. Düşünüyordu. Enternasyonelden söz ediyorduk. Ama bunu da insanın kendinde duyması gerekir. Volga'dan bana kadar. Babam İncil'de sözü geçen cennetten söz etmeyi severdi. Yemyeşil, gül bitkilerle kaplı bir bahçe. Ama bu bahçe artık yitirildi. Ben bir başkasını buldum. Gözlerinin kapatılmasını istemedi. Yine de bezle gözlerini örttüler. Subay, meydan okurcasına baktığını sanmıştı. Oysa Anna, yağmurla yıkanan küçük alana, kocaman iskeleti andıran ağaca, yitirip yeniden bulduğu cennete bakıyordu. 1. kitabın sonu. 13 Haziran 2000.